Ayrım 12.
Akıllı ahmak. Çünkü eğer tüm gücünü Mordor'u korumak için kullansaydı ve kimsenin oraya girememesini sağlasaydı, bütün kurnazlığını da yüzüğü bulmaya adasaydı, o zaman hakikaten umudumuz azalırdı. Ne yüzük ne de taşıyıcısı kendini ondan uzun süreli sakınamaz. Ama şu anda gözleri evinin yakınlarına bakınacağına uzaklara çevrilmiş. Çoğunlukla da Minas Tirith'e bakıyor. Çok yakında bütün kuvveti buraya bir fırtına gibi inecek. Çünkü daha şimdiden grubu pusuya düşürmek için yolladıklarının işlerini yine başaramadıklarını biliyor. Yüzüğü bulamadılar. Rehine olarak Hobbit'te götüremediler. Bu kadarcığını bile yapsalardı, bu bizim için çok ağır bir darbe olurdu. Hatta ölümcül olabilirdi. Ama gelin onların Karanlık Kule'de soylu sadakatlerinin mükafatını nasıl alacaklarını düşünerek gönlümüzü karartmayalım. Çünkü düşman başarısızlığa uğradı. Şimdilik Saruman'a şükürler olsun. Yani Saruman hain değil mi? Elbette hain, dedi Gandalf. İki kere hain. Ne garip değil mi? Son zamanlarda başımıza gelen hiçbir şey Isengard'ın ihaneti kadar üzücü değildi. Bir hükümdar ve komutan olarak bile Saruman'ın çok güçlendiği kabul ediliyordu. Rohanlı insanları tehdit ediyor, doğudan esas saldırı yaklaşırken onların Minas Tirith'e yardım etmelerini engelliyordu. Yine de arkadan vuran bir silah, kullanan el içinde her zaman tehlikelidir. Saruman kendisi de yüzüğü ele geçirmek veya en azından bazı hobbitleri kendi kötü emelleri için tuzağa düşürmek istiyordu. Böylece Saruman ile Sauron arasında kalan düşmanlarımız ancak Merry ile Pippin'i mükemmel bir hızla ve de tam zamanında Fangorn'a getirmeyi başarabildiler. Yoksa başka türlü Merry ile Pippin buraya hiç gelmezlerdi. Aynı zamanda yaptıkları planları bozan yeni kuşkularla doldular. Sürmekte olan savaşa dair hiç haber gitmeyecek Mordor'a Rohan'la attılar sayesinde. Ama Karanlıklar Efendisi Emin Muld'deki iki hobbitin rehine alındığını ve kendi hizmetkarlarının isteği dışında Isengard'a doğru götürüldüklerini biliyor. Şimdi Minas Tirith'in yanı sıra Isengard'dan da korkmak zorunda kalacak. Eğer Minas Tirith düşerse Saruman ile ters düşecek. Arkadaşlarımızın tam arada kalmaları ne kötü, dedi Gimli. Eğer Isengard ile Mordor'u ayıran başka bir ülke olmasaydı, onlar savaşırken biz de durup seyrederdik. Kazanan her iki taraftan da daha güçlü ve kuşkularını yenmiş olarak çıkardı ortaya o zaman, dedi Gandalf. Ama Saruman yüzüğü ele geçirmezse Isengard Mordor ile savaşamaz. Bunu yapması da hiç mümkün değil artık. Henüz içinde bulunduğu tehlikeden haberdar değil. Bilmediği çok şey var. Avını ele geçirmek için o kadar sabırsızlanıyordu ki evinde bekleyemedi ve adamlarını yolda karşılamak, onları gizliden gizliye denetlemek için yola çıktı. Fakat bu kez çok geç kalmıştı. Savaş bitmiş, o bu taraflara gelmeden olaylar onun müdahale edebileceği halden çıkmıştı. Burada pek oyalanmadı. Zihnine baktığımda kuşkusunu görüyorum. Ormancılık bilgisi hiç yoktur. Atlıların herkesi kesip savaş alanında yaktığını sanıyor. Ama orkların yanlarında rehine getirip getirmediklerini bilmiyor. Ayrıca kendi hizmetkarları ile Mordorlu orklar arasındaki kavgadan da habersiz. Kanatlı haberciden de haberi yok. Kanatlı haberci, diye bağırdı Legolas. Onu Sarngebir'in üzerinde Galadriel'in yayı ile vurdum ve gökyüzünden indirdim. Bizi korku içinde bırakmıştı. Neyin nesidir bu yeni dehşet? Oklarla yok edemeyeceğiniz bir şey, dedi Gandalf. Öldürdüğün onun bineğiydi yalnızca. İyi iş başardın. Ama süvari kısa bir süre sonra yeni bir binek buldu. Çünkü o bir Nazgul idi. Şimdilerde kanatlı küheylanlara binen dokuzlardan biri. Kısa bir süre sonra onların dehşeti arkadaşlarımızın son ordularını da gölgeleyecek, güneşlerini örtecek. Ama daha nehri geçmelerine izin verilmedi. Ayrıca Saruman, yüzük tayfalarının büründükleri bu yeni şekli bilmiyor. Onun aklı fikri yüzükte. Savaşta yüzük var mıydı? Bulundu mu? Ya yurtun hükümdarı Theoden yüzüğe rastlar da gücünü öğrenirse? Onun tehlike olarak gördüğü bu. O yüzden Rohan'a yapacağı saldırıyı 2-3 misline çıkartmak için Isengard'a geri kaçtı. Ama bütün bu zaman zarfında çok yakınında, o kendi ateşli düşünceleriyle haşır neşir olurken, hiç göremediği başka bir tehlike daha vardı. Ağaç sakalı unuttu. Yine kendi kendine konuşmaya başladın, dedi Aragorn, yüzünde bir tebessümle. Ben ağaç sakal ile müşerref olamadım ve Saruman'ın iki katlı ihanetini tahmin ettiğim halde, İki hobbitin Fangorn'a gelmesinin bize uzun ve meyvesiz bir kovalamaca yaşatmaktan gayri ne işe yarayacağını anlamış değilim. Bir dakika durun diye bağırdı Gimli. Önce bilmek istediğim başka bir şey daha var. Dün gece gördüğüm sen miydin yoksa Saruman mıydı Gandalf? Kesinlikle ben değildim diye cevap verdi Gandalf. O yüzden herhalde Saruman'ı görmüşsünüzdür. Demek birbirimize o kadar çok benziyoruz. O zaman senin şapkamda açmayı dilediğin o onarılmaz delik de böylece affedilebilir. İyi iyi dedi Gimli. Sen olmadığına memnun oldum. Gandalf yeniden güldü. Öyle sevgili cüceciğim dedi. Her konuda birbirimize karıştırılmıyor olmamız hoş. Bunu gayet iyi bilmiyor muyum zannediyorsunuz? Fakat elbette beni böyle karşıladığınız için sizi hiç suçlamadım. Düşman ile ilgili bir meselede kendi ellerinden bile kuşku duymalarını sık sık öğütlediğim dostlarıma nasıl yapabilirdim bunu? Çok yaşayasın Gloin oğlu Gimli. Belki bir gün her ikimizi de yan yana görür de aramızdaki fark konusunda kendin bir hükme varırsın. Ya hobbitler diye araya girdi Legolas. Buralara kadar onları aramaya geldik ve sen onların yerini biliyor gibisin. Neredeler şimdi? Ağaç sakal ve entlerle birlikteler dedi Gandalf. Entler diye hayretine aykırdı Aragorn. O halde derin ormanlarda yaşayanlar ve ağaçların dev çobanlarıyla ilgili anlatılan eski efsanelerde gerçek payı var öyle mi? Dünyada hala ent var mı? Onların sadece kadim günlerin bir hatırası olduklarını sanıyordum. Tabii eğer bir Rohan efsanesinden başka bir şey idiyseler. Rohan efsanesi diye bağırdı Legolas. Hayır, yaban ellerdeki her elf, yaşlı Onodrim ile onların o uzun hüznünü anlatan şarkılardan söylemiştir. Yine de bizim aramızda bile onlar sadece birer hatıradır. Eğer onlardan birini hala bu dünya üzerinde yürürken görürsem, kendimi gerçekten tekrar genç hissedeceğim. Ağaç sakal ha? Bu sadece Fangorn'un ortak lisana çevrilmiş bir hali. Ama yine de sanki belli bir kişiden bahseder gibisin. Bu ağaç sakal da kim? Ah şimdi çok soru sormaya başladınız dedi Gandalf. Bu uzun ve yavaş hikaye hakkında bildiğim azıcık şey şu anda dinlemeye vaktinizin yetmeyeceği kadar uzun bir masal olurdu. Ağaç sakal Fangorn'dur. Ormanın bekçisi, entlerin en yaşlısı. Güneşin altında orta dünyada yaşayan en yaşlı canlıdır. Ben de onunla karşılaşacağını umarım Legolas. Merry ile Pippin şanslıydılar. Onunla burada, tam bu oturduğumuz yerde karşılaştılar. Çünkü 2 gün önce buraya gelerek onları dağların köklerindeki evine taşıdı. Buraya sık sık gelir. Özellikle de kafası karışıkken, dış dünyanın söylentileri onu rahatsız ettiği zamanlar. 4 gün önce onu ağaçlar arasında uzun adımlarıyla yürürken gördüm. Galiba o da beni gördü. Çünkü duraksadı. Ama onunla konuşmadım. Çünkü düşünceler içindeydim ve Mordor'un gözüyle cebelleştikten sonra yorulmuştum. O da konuşmadı. Adımı bile seslenmedi. Belki o da senin Saruman olduğunu düşünmüştür dedi Gimli. Ama ondan sanki bir dostunmuş gibi söz ediyorsun. Ben Fangorn'un tehlikeli olduğunu zannederdim. Tehlikeliymiş dedi Gandalf. Ben de çok tehlikeliyim. Karşına çıkabilecek en tehlikeli şey üstelik. Karanlıklar Efendisi'nin tahtı önüne canlı olarak götürülmekten gayri. Sonra Aragorn da tehlikeli, Legolas da tehlikeli. Tehlikelerle sarılmışsın Gloin oğlu Gimli. Çünkü sen de kendince tehlikelisin. Elbette Fangorn ormanı korku dolu, elinde baltaları hazır bekleyenler için daha bile korkutucu üstelik. Fangorn'un kendisi de korkunçtur. Ama yine de bilge ve iyi niyetlidir. Fakat artık ağır ve uzun hiddeti bardağın kenarına kadar kabarmaya başladı ve bütün orman bununla dopdolu. Hobbitlerin gelişi ve getirdikleri haberler bardağı taşırdı. Yakında bir sel gibi akacak. Ama bu akıntının yönü Saruman'a ve Isengard'ın baltalarına yönelmiş vaziyette. Eski günlerden beri olmamış bir şey olmak üzere. Entler uyanarak güçlü olduklarını fark edecekler. Ne yapacaklar diye sordu Legolas hayretle. Bilmiyorum dedi Gandalf. Kendilerinin de bildiğini zannetmiyorum. Merak ediyorum. Sessizleşti. Başı düşünceyle eğildi. Diğerleri ona baktılar. O anda kucağında havaya doğru açık duran ellerine yukarıda seyreden bulutlar arasından geçen güneşin ışını düştü. Sanki elleri bir kabın suyla dolduğu gibi ışıkla dolmuştu. Sonunda başını kaldırarak doğrudan güneşe baktı. Sabah ilerlemeye başladı dedi. Birazdan gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızı bulmaya ve ağaç sakalı görmeye mi gideceğiz diye sordu Aragorn. Hayır dedi Gandalf. Gitmen gereken yol o yol değil. Ben ümit dolu sözler söyledim ama sadece ümit dolu. Ümit zafer demek değildir. Savaş sadece yüzük kullanılırsa kesin bir zafere ulaşabileceğimiz savaş hem bizim hem de dostlarımızın kapısında. Bu beni büyük bir üzüntüyle ve büyük bir korkuyla dolduruyor. Çünkü çok şey zarar görecek. Her şey de yok olabilir. Ben Gandalf'ım, Ak Gandalf ama siyah hala daha kudretli. Ayağa kalkıp ellerini gözlerine siper ederek doğuya baktı. Sanki uzaklarda hiçbirinin göremediği şeyleri görebiliyormuş gibi. Sonra başını salladı. Hayır dedi alçak bir sesle. Bizden çıktı artık. En azından gelin. Buna memnun olalım. Artık yüzüğü kullanmak için aklımız çelinemez. Ümitsizliğe yakın bir tehlikeyle yüzleşmeye gitmeliyiz. Yine de artık o ölümcül tehlike geçti. Döndü. Gel Arathorn oğlu Aragorn dedi. Emin Muil Vadisi'nde yaptığın seçime pişman olma. Buna boşuna bir kovalamaca deme. Sen kuşkular arasından doğru görünen yolu seçtin. Seçim adildi ve ödüllendirildi. Böylece zamanında karşılaştık. Başka türlüsü çok geç olabilirdi. Fakat yol arkadaşlarını arama macerası bitti. Senin bir sonraki yolculuğun verdiğin söz ile damgalanmış. Edoras'a gidip Theoden'i konağında araman gerek. Çünkü sana ihtiyaçları var. Artık Anduril'in ışığı bu kadar uzun süredir beklediği savaş için açılmalı. Rohan'da bir savaş var. Şerlerin en karası orada. Theoden'in işleri rast gitmiyor. O halde o genç, neşeli hobbitleri göremeyecek miyiz bir daha dedi Legolas. Ben öyle bir şey söylemedim dedi Gandalf. Kim bilebilir? Sabırlı olun. Gitmeniz gereken yere gidip ümidinizi koruyun. Edoras'a, ben de oraya gidiyorum. Bu ister yaşlı olsun ister genç, kimsenin yürüyemeyeceği kadar uzun bir yol dedi Aragorn. Korkarım ben daha oraya varmadan savaş çoktan bitmiş olur. Göreceğiz, göreceğiz dedi Gandalf. Şimdi benimle gelecek misiniz? Evet, yola birlikte çıkarız dedi Aragorn. Ama eğer dilersen oraya benden önce varacağından kuşkum yok. Ayağa kalkarak uzun uzun Gandalf'a baktı. Diğerleri ikisi karşılıklı durmuş, birbirlerini süzerlerken sessizlik içinde onları seyrettiler. Eli kılıcının kabzasında duran insan silüeti, yani Arathorn oğlu Aragorn'un gri silüeti uzundu ve bir taş kadar sertti. Sanki denizin sisleri arasından bir kral daha önemsiz insanların kıyısına adım atmış gibi duruyordu. Onun önünde yaşlı şekil beyaz, artık içinden tutuşturulmuş bir çeşit ışıkla parlayan iki büklüm, yıllarla yüklenmiş ama kralların kuvvetini aşan bir güçle eğilmiş duruyordu. Doğru konuşmuyor muyum Gandalf dedi Aragorn sonunda. İstediğin yere benden daha hızlı gitmez misin? Ve şunu da söylüyorum. Sen bizim komutanımız ve bayrağımızsın. Karanlıklar Efendisi'nde 9 tane var. Ama bizde yalnızca bir tane. Onlardan daha kudretli. Aksüvari, ateşten ve cehennemden geçti. Artık ondan korkacaklar. Onun başı çektiği her yere gideriz. Evet, hep birlikte seni izleyeceğiz dedi Legolas. Ama önce sana Moria'da ne olduğunu öğrenmek içimi rahatlatacak. Gandalf, bize anlatmayacak mısın? Nasıl kurtulduğunu dostlarına anlatmak için olsun biraz oyalanamaz mısın? Daha şimdiden çok oyalandım zaten diye cevapladı Gandalf. Zaman kısıtlı ama önümüzde harcayacak bir yılımız dahi olsaydı size her şeyi anlatmazdım. O halde ne anlatacaksan zamanın müsaade ettiği kadarıyla anlat dedi Gimli. Haydi Gandalf, Balrog ile nasıl başa çıktın anlat bize. Onun adını anma dedi Gandalf. Bir an için yüzünden bir ıstırap bulutu geçer gibi oldu ve ölüm kadar yaşlı sessizce oturdu. Uzun süre düştüm dedi sonunda yavaş yavaş. Sanki geçmişi güçlükle hatırlayabiliyormuş gibi. Uzun süre düştüm, o da benimle düştü. Ateşi etrafımdaydı, yanmıştım. Sonra derin bir suya daldık. Her yer karanlıktı. Ölümün gelgiti kadar soğuktu. Neredeyse yüreğimi dondurdu. Durin'in köprüsü yanında uzanan uçurum derindir ve kimse derinliğini ölçememiştir dedi Gimli. Yine de bir dibi var, ışığın ve bilginin ötesinde dedi Gandalf. Sonunda oraya vardım, taşın en uç kaynağına. O hala benimleydi. Ateşi sönmüştü ama artık balçık gibi bir şey, insanı boğarak öldüren yılanlardan daha güçlü bir şey olmuştu. Zamanın hesabının tutulmadığı yerde, yaşayan toprağın çok altında dövüştük. Durmadan kenetlendi bana ve durmadan biçtim onu. Sonunda karanlık tünellere kaçıncaya kadar. O tüneller Durin'in halkı tarafından yaratılmamışlardı. Gloin oğlu Gimli, cücelerin en derin mağaralarının çok çok altında. Dünya isimsiz şeyler tarafından kemirilir. Sauron bile bilmez bunları. Ondan da yaşlıdırlar. Ben orada yürüdüm ama günün ışığını karartmak için onların haberlerini verecek değilim. O çaresizlik anında düşmanım tek çarem idi. Onu izledim, peşini bırakmadım. Böylece beni Khazad-dûm'un gizli yollarına getirdi. Hepsini çok iyi biliyorum. Durmadan yukarıya çıktık. Ta ki sonsuz merdivene varıncaya kadar. Çok önceleri kaybolmuştu o merdiven, dedi Gimli. Çoğu kişi onun efsaneler dışında hiç yaratılmamış olduğunu, bazıları da harap edilmiş olduğunu söyler. Yaratılmış ve harap edilmemiş, dedi Gandalf. Binlerce kesintisiz sarmal basamakla sonunda gümüş çatalın zirvesi olan canlı Ziraksigil kayasından oyulmuş Durin kulesine çıkıncaya kadar, en alttaki zindandan en yüksekteki uca kadar gidiyor. Orada Celebdil'de yalnız bir pencere vardı karlar içinde. Tam önünde de dar bir aralık. Dünyanın pusları üzerinde baş döndüren bir kartal yuvası vardı. Güneş burada şiddetle parlıyordu ama altındaki her şey buluta sarılmıştı. Buradan dışarı fırladı ve ben tam arkasından giderken yepyeni bir alevle parladı. Görecek kimse yoktu ama belki de sonraki asırlarda zirve savaşının şarkıları söylenir. Gandalf aniden güldü. Ama şarkıda ne diyecekler? Uzaktan bakanlar dağın tepesini bir fırtına aldı zannetmişlerdir. Gök gürültüsünü duymuşlar ve Celebdil'e yıldırım düştü de ateşten bir sürü dile bölünerek geri sıçradı demişlerdir. Bu yetmez mi? Etrafımızda koca bir duman yükseldi, buhar. Buz yağmur gibi düşüyordu. Düşmanımı aşağıya attım. Bu yüksek yerden düşerken dağın bir yanına çarptı ve ölürken düştüğü yeri de parçaladı. Sonra beni karanlık aldı. Düşünceden ve zamandan ayrıldım ve anlatamayacağım uzak yollarda dolandım. Çıplak olarak yollandım geriye. Kısa bir süre için, görevim tamamlanıncaya kadar ve dağın tepesinde çıplak olarak yattım. Arkadaki kule un ufak oldu. Pencere de yok olmuştu. Harap olan merdiven yanmış ve kırılmış taşlarla boğuldu. Tek başımaydım, unutulmuştum. Dünyanın sert boynuzu üzerinde kaçacak bir yerim olmaksızın yatıyordum. Orada yıldızlar üzerimden dönüp geçerken yukarı bakarak yattım. Her günüm yeryüzündeki bir ömüre denkti. Kulaklarıma yavaş yavaş bütün toprakların bir araya toplanmış cılız söylentileri geldi. Filiz verenlerle ölenler, şarkı ile ağıt ve haddinden fazla yüklenmiş taşın bitmek tükenmek bilmeyen yavaş homurtusu. Sonunda yel hükümdarı Gwaihir tekrar buldu beni, alıp götürdü. Sonsuza kadar senin yükün olmakmış nasibim, dedim. Kara gün dostum benim. Bir yüktün, diye cevap verdi. Ama artık değilsin. Pençelerimde bir kuğunun tüyü kadar hafifsin. Güneş senin içinden geçip parlıyor. Aslında artık bana ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Düşmen için seni bıraksam da rüzgarda uçardın. Sakın beni bırakma, dedim nefesim tıkanarak. Çünkü yeniden içimde yaşamı hissetmiştim. Beni Lothlórien'e taşı. Bu zaten seni bulmam için beni yollayan Galadriel Hanım'ın emriydi, diye cevap verdi. Böylece Karas Galaton'a gittim ve sizin bir süre önce ayrılmış olduğunuzu öğrendim. Geçen günlerin zayıflatmak yerine şifa verdiği o toprakların yaşlandırmayan zamanında gezindim. Sıhhat buldum ve beyazlara büründürdüler beni. Öğüt verdim, öğüt aldım. Oradan bilinmedik yollardan geldim ve bazılarınıza haberler getirdim. Aragorn'a şunu söylemem söylendi. Nerede şimdi Dunedain, Elessar, Elessar? Soydaşların neden uzaktalar? Kaybolanın ortaya çıkma vakti yakın. Vakti geldi gri dostların kuzeyden oraya varmasının. Ama karanlık senin yolun. Kısmetine düşen bu. Ölüler kolluyor denize çıkan yolu. Legolas'a da şu sözleri yolladı hanım. Legolas yeşil yaprak, uzun süre yaşadın. Yaprakların altında keyfince ama denizden sakın. Martının çığlığını duyarsan bir gün kıyıda, gönlün dinlenemez bir daha ormanlarda. Gandalf susarak gözlerini kapattı. Yani bana hiç mesaj yollamadı mı? Dedi Gimli ve başını önüne eğdi. Hanımın sözleri karanlıktır, dedi Legolas ve alanlara çok az şey ifade eder. Bu teselli vermiyor, dedi Gimli. Ne o halde, dedi Legolas, ölümün hakkında sana da her şeyi söylemesini mi isterdin? Evet, söyleyecek başka şeyi yoksa. Ne o, dedi Gandalf gözlerini açarak. Evet, onun sözlerinin ne anlama geldiğini tahmin edebiliyorum. Özür dilerim Gimli, Mesajları bir kez daha aklımdan geçiriyordum da. Ama elbette sana da sözler yolladı. Üstelik ne karanlık ne de hüzünlü bunlar. Chloe'nin oğlu Gimli'ye dedi. Hanımının selamlarını söyle. Saç tutamının taşıyıcısı, nereye giderseniz gidin, düşüncelerim sizinle olacaktır. Lakin baltanızı doğru ağaca indirmeye özen gösterin. Ne kutlu bir saatte döndün bize Gandalf diye bağırdı cüce. Garip cüce dilinde yüksek sesle şarkı söylerken zıplayıp hoplayarak haydi haydi diye bağırdı baltasını sallayarak. Artık Gandalf'ın kellesi kutsal olduğuna göre yarmak için başka bir baş bulalım. Onu bulmak için çok uzaklara bakman gerekmeyecek dedi Gandalf oturduğu yerden kalkarak. Haydi ayrı düşmüş dostların kavuşmasına ayrılan zamanın tümünü harcadık. Artık acele etmek gerek. Yeniden eski pejmürde pelerinle sarındı ve önden ilerledi. Onu izleyerek çabucak yüksek kaya çıkıntısından indiler ve tekrar orman içinden En suyu kıyısı boyunca geriye yollandılar. Fangorn'un kıyısının gerisindeki çimenler üzerinde yeniden duruncaya kadar başka bir şey konuşmadılar. Ortalıkta atlarının izi yoktu. Geri dönmemişler dedi Legolas. Yorucu bir yürüyüş olacak. Ben yürüyemem, zaman daralıyor dedi Gandalf. Sonra başını kaldırarak uzun bir ıslık çaldı. Ses o kadar net ve o kadar kulak deliciydi ki diğerleri o sakallı, ihtiyar dudaklardan böyle bir sesin çıkmasını duymaktan hayret içinde kaldılar. Üç kez ıslık çaldı. Sonra uzaktan, belli belirsiz, doğu rüzgarı altındaki ovalardan bir atın kişnemesi sesinin geldiğini duyar gibi oldular. Merak içinde beklediler. Çok geçmeden atların ayak sesleri geldi. İlk önceleri sadece çimenler üzerine uzanmış olan Aragorn'a toprağın hafifçe titreşmesi gibi geldi sesler. Daha sonra gitgide yükselerek ve hızlı bir atış olarak belirginleştiler. Bir attan fazla geliyor dedi Aragorn. Elbette dedi Gandalf. Hepimiz bir ata fazla geliriz. Üç tane var dedi Legolas ovaya doğru bakarak. Bakın nasıl da koşuyorlar. İşte Külteri ve dostum Tiz de onun yanında. Ama önden seyirten bir başkası var. Çok iri bir at. Daha önce benzerini hiç görmemiştim. Bir daha göremezsin de dedi Gandalf. Bu gölge yele, yılkının başıdır, atların efendisi, Rohan kralı Theoden bile daha iyisini görmemiştir. Nasıl da kurşun gibi parlıyor, hızlı bir nehir gibi aksamadan koşuyor. Benim için geldi, ak süvarinin atı, savaşa birlikte gidiyoruz.